Meali Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Bakara Suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Mer 1404 Hicri Kameri 17 Rebiyusani 1447 Miladi 10 Ekim 2025 Cuma. Bu akşamki ayinimizde sona sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla Cennet Göçmeni Podcast'ı, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım ve Kalıcı İtir isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Hatibi Siyonist rejim iflas etmiş ve yenilgiye uğramıştır. İran genelinde Gazze halkına destek yürüyüşü düzenlendi. İran hükümet sözcüsü Gazze'deki suçlular yargılanmalı. İsrail rejim ordusu ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ensarullah lideri Gazze'deki 2 yıllık soykırım Amerikan silahları ile yapıldı. Dünya halter şampiyonası İran'ın demir adamları 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Ben-Gvir'den İsrail rejimi kabinesinin düşürülmesi tehdidi. Netanyahu bölgedeki büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Pakistan Savunma Bakanı Afganistan topraklarındaki saldırılar terörle mücadele kampanyasının bir parçasıdır. Şimdi haberler. Tahran Cuma Hatibi, Siyonist rejimin Hamas'ın kökünü kazımak istediğini ancak aynı grupla müzakere yapmak zorunda kaldığını belirterek, Gazze halkının zafer duygusunun dorukta olduğunu ve Siyonist rejimin iflas etmiş ve yenilmiş olduğunu söyledi. Hücretül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i bugün Tahran'da kıldırdığı Cuma hutbesinde Siyonist düşmanın güvenilir olmadığını vurgularken, herkesin dikkatli olması gerektiğini, Hamas direniş şüphesinin daha hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Gazze'deki soykırımda birinci derecede suçlu olan eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Barış Nobel Ödülü peşinde olduğunu ve kendisine Barış Ödülü verilmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı. Tahran Cuma Hatibi, Körfez İşbirliği Konseyi Bakanları ile Avrupa Birliği'nin ortak toplantısına müdahalecilik içeren bildiriyi de eleştirirken, utanç da bir şeydir dedi. Bu iddiaların asılsız ve müdahaleci olduğunu belirtti ve Avrupalılara kendi sorunlarınızla ilgilenen İran İslam Cumhuriyeti'nin füze programı size ne diye seslendi. Hacı Ali Ekber'i Büyük Tom, Küçük Tom ve Bu Musa adalarından İran'a ait olduğunu ve öyle kalacağını, İran'ın füze konusunun başkalarından işi olmadığını ve bu saçmalıklara son verilmesi gerektiğini vurguladı. Tahran Cuma Hatibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi yetenekleri konusunda başkalarından görüşünü beklemediğini, işbirliği yapılması gerektiği söylenen ajansta kimsenin işbirliğini engellediğinin de sorulması gerektiğini belirtti. Bugün Cuma namazından sonra İran genelinde Gazze halkına destek yürüyüşü Beşaret-i Nesr adı ile gerçekleşti. Başkentteki yürüyüş Tahran Üniversitesi önünden başladı ve katılımcılar Hamas'a direniş ekserine destek ve İsrail rejiminin soykırım ve Savaş suçlarını kınayan sloganlar attılar. Filistin'in İslami Cihat hareketinin Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şarif de törene katıldı. Bu etkinlik El-Aksa Fırtınası Operasyonu'nun başlamasından bu yana iki yıl geçerken İsrail ordusunun Gazze sakinlerine karşı işlediği savaş suçlarının sürdüğü bir dönemde düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 7 Ekim 2023'ten 9 Ekim 2025'e kadar İsrail rejimi saldırılarında toplam şehit sayısı 67.183 ve yaralı sayısı 169.897'ye ulaşmıştır. Filistin direnişi ve Hamas dün İsrail rejimiyle ateşkes anlaşmasına varmış olmasına rağmen haber kaynakları bugün İsrail'in Gazze güneyindeki Han Yunus'a ağır saldırılar düzenlediğini bildirdi. CNN'in raporuna göre bu saldırılar yerel saat ile bugün sabah 05:45 civarında gerçekleşti ve aynı zamanda Han Yunus merkezinde İsrail topçu bombardımanı devam etti. İran İslam Cumhuriyeti hükümeti sözcüsü Gazze'deki ateşkes anlaşmasını desteklerken İsrail rejiminin Gazze'deki suçlarının durmasının yolun sonu olmadığını ve bu suçları işleyenlerin ve emredenlerin uluslararası mahkemelerde yargılaması gerektiğini vurguladılar. Fatime Muhacirhan'ı Gazze'deki soykırımın derhal durdurmasına yol açacak her türlü girişim ve çabayı İran'ın tamamen desteklediğini belirtirken İran İslam Cumhuriyeti işgalci güçlerin çekilmesine, insani yardımların girişine, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve temel haklarının gerçekleştirilmesine içeren planları destekleyecektir dedi. İran hükümet sözcüsü İran'ın Filistin halkını desteklemesinin sadece siyasi bir duruş değil, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkına derin bir inançtan ve zulme ve işgale karşı direnmekten kaynaklandığını ifade etti. Macerane Filistin halkının direnişini meşru ve haklarını geri alma yurunun ayrılmaz bir parçası olarak gördü ve uluslararası toplumu Gazze'deki savaş suçları ve soykırıma karşı yasal ve insani sorumluluklarını da üstlenmeye ve bu suçları işleyenlerin yargılaması için kararlı adımlar atmaya çağırdı. İran hükümet sözcüsü ayrıca tüm taraflara uyanık olmaya çağırdı ve İsrail rejiminin aldatmacasına kalınmaması, uluslararası anlaşmalar ve taahhütlerin sürekli ihlal edilmesinin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İsrail rejimi ordusu Cuma günü öğle saatlerinde Gazze'de ateşkesin resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü yaptığı açıklamada bugün Cuma saat 12'den itibaren ordunun ateşkes anlaşmasına uygun olarak yeni yerleşim hatları boyunca konuşlandığını bildirdi. Üst düzey İsrail asker, anlaşmaya göre İsrail güçlerinin Gazze'nin belirli bölgelerinde konuşlanacağını ve bu dar bölgenin güneyinden kuzeyine El Reşit Caddesi ve Salahaddin yolu üzerinden geçişin izinli olacağını belirtti. İsrail ordu sözcüsü işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde Beit Hanun, Beit Lahya ve El Şucayye bölgelerinde konuşlandığını ifade etti ve Refah Sınır Kapısı bölgesine, Salahaddin hattına ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail güçlerinin bulunduğu tüm alanlara yaklaşmanın son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Amerikan Başkanı Perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze Barış Bildirimi'ne verdiği destek için İran'a teşekkür etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı basın toplantısında Tahran'ın Gazze Barış Bildirimi'ne desteklediğine dikkat çekerek Tahran'a teşekkürler dedi. Trump, Gazze halkının bu barış planı kapsamında bölgeden ayrılması ihtimaliyle ilgili bir gazetecinin sorusuna kimse oradan ayrılmaya zorlamayacak. Tam tersine bu barış planı harika ve herkes bu planı destekliyor diye yanıt verdi. Amerikan Başkanı Ukrayna ile ilgili bir soruya da evet baskıyı artırmaya devam edeceğim. Amerika NATO'ya büyük miktarda silah satıyor ve bu ittifak da silahları Ukrayna'ya sağlıyor dedi. Yemen İnsan Oğlu Hareketi lideri Gazze'de 2 yıldır süren soykırım ve katliamların sivillere karşı kullanılan en büyük Amerikan bombalarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Abdülmelik Bedreddin el-Husi, İsrail'in son 2 yıldaki saldırısı bu çağın en kanlı, en suçlu ve en zalim saldırılarından biridir ve bu rejim Filistin'in işgalinin başından beri sürekli bir şekilde saldırganlık yapmaktadır, dedi. Ensarullah lideri İsrail'in özellikle çocukları ve kadınları hedef aldığını ve sivilleri de her türlü öldürme ve yok etme aracıyla da katlettiğini belirtti. El-Husi, İsrail'in Gazze halkını ciddi bir gıda blokasına aldığını ve bebek mamalarının biri yasaklı maddelerin başında geldiğini vurguladı. İran'ın halterci Adil Zamoyni, dünya rekorları kırarak koparmadı altın, siklimede gümüş madalya kazanırken Ali Alipur da 94 kilo kategorisinde koparmada gümüş madalya ulaştı. 2025 Dünya Halter Şampiyonası'nın 94 kilo A grubu müsabakaları Perşembe günü Norveç ev sahipliğinde gerçekleşti ve İran'dan 2 sporcu 1 altın, 2 gümüş madalya aldı. İsrail rejimi İçişleri Bakanı Gazze'de Hamas'ın nihai tasfiyesi başarısız olursa İsrail kabine koalisyonundan çekileceği tehdidinde bulundu. İsrail rejimi İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir, Perşembe günü uyarıda bulunurken Filistin İslami Direniş Hareketi tasfiye edilmezse ve sadece tasfiye edildiği söylenip de gerçekte farklı bir kılıf altında varlığını sürdürürse Yahudi Gücü Partisi'nin kabineyi düşüreceğini belirtti. İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu, Cuma günü Gazze'ye karşı yürütülen savaşta stratejik hedeflerine ulaşamadığını gizlemeye çalışırken, İsrail'in bölgedeki büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu da söyledi. Netanyahu, ateşkes anlaşması hakkında ise kaçırılanların da tamamının geri getirilmesi sözüne sadık kaldıklarını ve bu aşamada esirlerin serbest bırakılmasına odaklandıklarını, yakında evlerine döneceklerini de belirtti. Pakistan ordusunun Perşembe akşamı Kabil'deki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Pakistan Savunma Bakanı Hacı Muhammed Asif bu operasyonu savunarken yıllardır askerlerimizin ve halkımızın kanı dökülüyor ve Kabil yetkileriyle yapılan birçok temasa rağmen güvenlik durumunda hiçbir değişiklik olmadı, dedi. Muhabirimizin aktardığına göre Asif son operasyonun Pakistan'a karşı Afganistan topraklarından faaliyet gösteren Tahrik-i-Taliban Pakistan ve Fasi-Afgan kolektifi üyelerine yönelik bir terörle mücadele kampanyasının parçası olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız tek yorumuyla devam ediyor. Bugünkü yorumumuz, savaş kabinesinde kriz, Ben-Gvir Netanyahu kabinesini çökertecek mi başlığı altında. Ateşkes anlaşması ve esir takasının ilan edilmesinin ardından İsrail İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir kabinenin çöküşü tehdidinde bulunurken bu anlaşmaya kesin bir şekilde karşı çıktı. İsrail İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Hamas'ı feshedeceğine dair kendisine söz verdiğini, ancak bunun gerçekleşmemesi durumunda kendisi ve benzer bakanların Netanyahu kabinesini feshedeceğini açıkladı. Görünüşe göre İsrail Savaş Kabinesi'ndeki gizli krizler, ateşkes anlaşması ve esir takasının onaylanmasının ardından İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümet koalisyonunun çöküşü günündeki doğrudan tehdidinin açıklanması ile durum noktasına ulaştı. Ben-Gvir, kesin bir ultimatumla Gazze'deki Hamas hareketinin tamamen ve gerçek anlamda kaldırılmasını Netanyahu kabinesinin varoluş koşulu olarak belirtti ve aksi takdirde Yahudi Göçü Partisi'nin koalisyondan çekileceğini vurguladı. Bu tehdit sadece Netanyahu'yu değil, aynı zamanda İsrail'in tüm siyasi yapısını yakın bir siyasi depremle karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel, Smotrich'in bu anlaşmaya karşı oy kullanması rejimin içindeki ideolojik bölünmelerin derinliğini daha da ortaya koydu. Smotrich, İsrail'in İsraillerin serbest bırakılmasının ardından Gazze bölgesini tamamen yok etmesi gerektiğini açıkladı. Bu artan gerilim sadece bir anlaşmanın ayrıntıları üzerindeki taktiksel bir anlaşmazlık değil, İsrail sağ kanadının aşırı ideolojik hedefleriyle Netanyahu'nun karşılaştığı sahadaki ve siyasi gerçeklikler arasındaki temel bir çatışmanın sembolüdür. Başından beri etnik ve dini koalisyonlar üzerine kurulan bu kabine şimdi hayati bir dönüm işte. Ya aşırı sağ kanadın imkansız taleplerine teslim olup savaşın güvenlik ve uluslararası risklerini artıracak şekilde sürdürmesi ya da kesin zafer anlatısını da sona erdiren ve Netanyahu'nun kilit ortaklarından gelen destek tabanını riske atan anlaşmaları kabul etmek, bu iç çatışma İsrail rejiminin doğasında var olan kalıtsal bir çelişkiyi temsil ediyor. Netanyahu'nun siyasi varlığı ve koalisyonun korunması ihtiyacı daima karşıt kanatların baskısı ile de karşı karşıyadır. Aslında Ben-Gvir'in tehdidi çift taraflı bir güç oyunudur. Bir yandan Netanyahu Hamas'a karşı daha sert bir tavır almaya zorlayacak, kendi oy tavrını korumaya çalışıyor. Diğer yandan bu krizi yaratarak Netanyahu'yu stratejik bir çıkmaza sokmayı da, böylece onun konumunu zayıflatarak daha sağ elimli bir figürün de onun yerine geçmesini sağlamayı amaçlıyor.
İran Radyo Podcast. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Selman Farsi hakkında şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcastte Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatına değineceğiz. Gerçeği bulmak için iniş çıkışlar yaşayan ve nihayetinde kaybettiği gerçeğini İslam'da bulan bir şahsiyet. Uzun yıllar boyunca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yanında olup o Hazretin bereketli varlığından yararlanıyordu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Salman Farsi İslam mektebinde öğrendiği her şeyi uygulayarak hayatına devam etmiş ve tarihte ölümsüzleşmiştir. Bugünkü sohbetimizde ise Selman-ı Farsi'nin Medain üzerindeki hükümdarlığı ve hayatının son günlerine değinmek istiyoruz. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonra Salman-ı Farsi, İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Ve Ömer bin Hattab tarafından Medain'in hükümdarlığına atanıncaya kadar İslam'ın ilerlemesi için çok büyük çaba sarf etti. Medain yönetiminin başlangıcında insanlar lüks saraylara ve lüks kıyafetlere sahip olan hükümdarların geçmiş zihniyetlerinden dolayı yeni hükümdarın şehre büyük bir ihtişamla geleceğini düşünüyorlardı. Onlar yeni hükümdarın Salman-ı Farsi adında bir kişi olduğunu bilmiyorlardı. Her sınıf ve kesimden insanlar onu karşılamak için şehrin giriş kapısına doğru hareket etmişlerdi. Bir süre öylece beklediler. Sonra eşeğiyle beraber onlara doğru gelen bir adamı gördüler. Adam yaklaşınca ona sordular. "Yolda Medain emirini gördünüz mü?" diye. O, onu tanımadığını ve kim olduğunu sordu. Salman-ı Farsi'nin Peygamberimizin sahabelerinden biri olduğunu söylediler. O da şöyle karşılık verdi. "Emiri tanımıyorum fakat Salman benim." Çok sıradan ve basit giyimli, eşeğin sırtında ve yanında da hiçbir hizmetçisi olmayan bir adamın, yedi şehri kapsayan Medain gibi geniş bir alanı yönetebilmesi, onlar için inanılması zor bir durumdu. Salman-ı Farsi şehre girdi. Yaşlılar ve yetkililer Salman'ın ikametgahının İvan Medain olmasını istediler. İvan Medain veya Kasr-ı Kemeri Sasani döneminin en büyük mimari şaheserlerinden biri sayılırdı. Salman oraya gitmeyi reddetti ve şöyle dedi. "Ben saraya girecek bir insan değilim." Bunun üzerine şehrin ortasında bir dükkan kiralayıp oraya yerleşmeye karar verdi. Salman-ı Farsi Medain'e vardığı andan itibaren bütün fakirleri, işçileri, meslek ve teknik adamlarını yanına çağırarak şöyle konuştu. "Sizi çok önemli bir mesele için buraya çağırdım. İslam dininin aşırı mal mülk biriktirmeyi yasakladığını bilmenizi isterim. Ey sanayiciler, sizi desteklediğimi ve dükkanımın kapısının sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Her meslekten, her kesimden insanlardan kendilerine bir temsilci seçmelerini istiyorum. Ki bir sorun ya da şikayet ortaya çıktığında o işin liderine başvurabilsinler. Yüce Allah insanların emeklerinin meyvesinden faydalanmasını istiyor. Ben de hazineden elde ettiğim 5000 dirhemlik gelirimin tamamını muhtaçlara ve yoksullara veriyorum. Sepet örüyorum ve emeğimin meyvelerini yiyorum." Bu sözlerin ardından orada bulunan halk arasından bu yöntemin çok iyi bir yöntem olduğuna dair sesler yükselmeye başladı. Onlar şöyle diyorlardı. "Ey emir, bu sözleri daha önce hiç duymamıştık." Salman ise şöyle karşılık verdi. "Bu gerçek İslam'dır." Salman'ın Medain'deki hükümdarlığı Hicri 17. yılında başlamış ve ömrünün sonuna kadar 17 ila 19 yıl kadar sürmüştür. O ilk başta ikinci halifenin Medain'in yönetim sorumluluğu yönündeki teklifini kabul etmedi. Halifenin yoğun ısrarı üzerine Hazreti Ali aleyhisselam ile istişarede bulundu ve sonunda sorumluluğu üstlendi. Salman'ın hükümetle, mevki makamla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak topluma karşı sorumluluğu ve dönemin şartları onu bu sorumluluğu kabul etmeye yöneltti. Hicri Şems'i 17. yılında Muaviye güç arayışına, zenginliğe ve lükse yönelerek yanlış bir İslam imajı çizdi. Salman-ı Farsi'nin bazı arkadaşları ve çevresindekiler de güç ve zenginliğin çekiciliğinden etkilenmişlerdi. Ancak Salman, hükümdarlığı döneminde hazineyi halkın ihtiyaçları doğrultusunda harcadı. Hatta kişisel haklarını dahi ihtiyaç sahipleri arasında paylaştırıyordu. Salman'ın sade hayatı ve halka yönelik davranışları, onun halk arasındaki mahbubiyeti ve ilgisini artırdı. Salman'ın tüm mal varlığı, üzerinde oturduğu bir deri, abdest ve temizlenmek için bir su kabı ve yürürken ona yaslandığı bir bastondan ibaretti. Bir gün çok şiddetli bir yağmur yağdı ve Dicle Nehri taştı. Oluşan sel birçok ev, bahçe ve Salman'ın da evini yok etti. Bütün insanlar mallarının kaybından dolayı korkmuş, öfkelenmiş, bağırıp çağırmaya başlamışlardı. Bu sırada Salman yerinden kalktı, yatağın derisini omuzuna aldı, eline su kabını ve diğer eliyle de bastonunu alıp hiçbir korku ve tedirginlik duymadan yürüdü ve ölümden kurtuldu. O zaman şöyle buyurdu: İşte böyle. Salih ve hafif kalpli, dünya düşkünü olmayan kimseler kıyamet gününde kurtulacaklar. Salman'a göre hükümet ve iktidar yönetimdeki birçok insanın aksine halka hizmet etmek için kullanılan bir araçtı. Kendisine iktidar ve hükümdarlık hakkında sorular sordukları rivayet edilir. Salman bu sorulara şöyle karşılık verirdi: Kullanma döneminin tatlılığı ve ayrılığının acısı demek. Bu görünen hükümetin dünyevi açıdan tatlı olduğu anlamına gelir. Ama gerçek şu ki her gücün bir sonu vardır ve bu son çok acıdır. Başka bir yerde de bu konuda şöyle diyor: Dünya benekli ve güzel görünümlü bir yılana benzerken içi güzel olmadığı gibi hatta öldürücü de olabilir. Salman-ı Farsi'nin yönetim şekli hak merkezli bir yönetime dayanıyordu. Salman'ın yaptığı şeylerden biri peygamberin davranış ve düşüncelerini yeniden yaratmaktı. O, bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimiz'in ismini zikrediyordu. Hakkın peygambere uymak olduğunu vurguluyordu. Bir defasında iki kişi onun yanına gelip, "Sen Salman, Resulullah'ın ashabı mısın?" diye sorarlar. O şöyle karşılık verir: Benim Resulullah'ın sahabesi olup olmadığım belli değil. Çünkü Resulullah'ın gerçek sahabesi sadece bu dünyada değil, Anis ve Mun semalarında da Resulullah'ın yanında olandır. Yönetim çok ilim gerektiren bir sorumluluk sayılır. Salman sorumluluğundan önce Peygamber Efendimiz döneminde yapılan çeşitli istişare ve tartışmalarda ilmini sürekli sergileyen bir insandı. Dini, sosyal, siyasi hatta askeri bilgilerinin üst seviyede olduğunu defalarca gözler önüne sermişti. Öte yandan zamanının ariflerinden biri olarak da biliniyordu. Genellikle Salman'ın sade yaşam biçimi, Salman'ın yönetimini ve sosyal meselelerini daha az görünür kılıyordu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kişi iman ve insanlık seviyesine ulaştığında sosyal ve kültürel sorumluluklara daha fazla önem verir ve sessiz kalmaz. Salman'ın anlayış derinliği ve bilgi genişliği o kadar fazlaydı ki, ikinci halife Ömer bin Hattab birçok karmaşık hükümet sorununu Salman'ın özel tavsiyeleriyle çözmüştür. Birçok kez Salman halifeyi görmeye gittiğinde halife yanındaki herkesi dışarı çıkarırdı ve Salman'la baş başa görüşmek isterdi. Burada ilginç olan konu şu ki, hükümete ve halifeye istişare boyutu Salman'ın ihtilaf durumlarında halifeye eşlik etmesini sağlamamış, hatta ikinci halifeye resmi bir mektup yazarken bazı şeylerden de bahsetmiş ve hükümet yönetim şeklinin şimdiki yönetim şekli değil, Peygamber Efendimizin yöntemiyle olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce İslam peygamberi ashabına şöyle buyururdu. Hanginiz daima oruç tutuyor? Salman şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hanginiz geceleri uyanık kalır? Salman yine şöyle dedi, ben ey Allah'ın elçisi. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurdu, hanginiz her gün Kur'an okuyor? Salman yine şöyle karşılık verdi, ben ey Allah'ın elçisi. Bu sırada Peygamber Efendimizin ashabından biri öfkelenerek şöyle dedi, ya Resulallah, Salman İranlı biridir ve bize üstünlük taslamak istiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Sen kim, Lokman-ı Hekim kim? Kendisine sorun, size cevap verecektir. O adam Salman'a şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu, her zaman oruç tuttuğunu söylememiş miydin? Dedi ki, evet. Adam yine dedi ki, ama gördüm ki çoğu gün yemek yiyorsun. Salman şöyle dedi, düşündüğünüz gibi değil. Ben ayın 3 günü oruç tutuyorum ve Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik getirirse bu 10 kat artırılır. Şaban'ı da Ramazan ayına bağlıyorum ki bu da sürekli oruç tutmak gibi olur. Adam bütün geceyi uyanık ibadetle geçirdiğini söylememiş miydin? Der. Salman şöyle karşılık verir. Evet, ama sen gecenin çoğunu uyuyorsun. Dedi. Salman ise şöyle karşılık verdi. Düşündüğünüz gibi değil. Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu duydum. Kim geceyi taharetle uyursa, sanki tüm geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Ben de her geceyi taharetle geçiririm. Adam yine şöyle dedi. Sen her gün Kur'an-ı Kerim hatmettiğini söylememiş miydin? Salman şöyle dedi. Evet. Adam dedi ki, ama sen günün büyük bir kısmında sessizsin. Salman yine şöyle dedi. Düşündüğünüz gibi değil. Efendim Resulullah'tan Hazreti Ali aleyhisselama şöyle dediğini işittim. Ey Ebal Hasan, ümmetim arasında İhlas suresini bir kez okuyan biri, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş gibi olur. Ve ben de her gece üç defa Tevhid suresini okurum. Bunun üzerine adam artık söyleyecek bir şey bulamaz ve kalkıp gider. Salman-ı Farsi inançlı ve örnek yaşam tarzıyla Müslümanların, özellikle sosyal sorumluluk taşıyanların hayatları için mükemmel bir model sayılır. Tarihe bakıldığında sade yaşamının son saatlerinde bile dini değerlere sürekli saygı duymuş, iyiliği emredip kötülükten men etme görevini yerine getirmiştir. Bir gün ölüm döşeğindeyken Peygamber Efendimizin ashabından birkaç kişi onu ziyarete geldiler. Salman'ın onlara bakınca gözleri yaşlarla doldu ve onlara şöyle seslendi. Peygamberin sade yaşamak ve hayattaki hareketlere özgünlük kazandırmak emrini nasıl yerine getirdiğimi bilmiyorum. Ben ve sizler bu emre ne kadar uyduk, sadık kaldık, bilmiyorum. Elbette herkes Salman'ın Peygamber Efendimizin sahabelerinin başı olduğunu, Peygamber Efendimizin hayat tarzını takip etmede lideri olduğunu biliyordu ve ömrünün sonuna kadar sürekli Peygamber Efendimiz'i örnek aldı. Resulullah'ın emrini hatırlatan Salman, dünya düşkünlüğü, mal mülk hastalığına yakalanan bazı sahabeleri Peygamber Efendimizin temiz, muhlis ve saf sahabelerinden ayırmak istedi. Aslında Salman, Peygamber Efendimizin o sahabelerini görünce ağlayarak Resulullah'ın emrini hatırlamıştı. Nezaket ve tevazunun zirvesinde, güç ve zenginliğin etkisi ve baskısı altında kalarak ezilen bazıları ve sahabeyi İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya davet ediyordu. Güvenilir kaynaklara göre Salman, Osman'ın halifeliği döneminde Hicri Şemsi 33 yılında Safer ayının 8. gününde Medain'de vefat etti. Selman'ın eşi Bokiro'dan Salman'ın öldüğünde 4 kapalı bir odada olduğu rivayet edilmiştir. Benden kapıları açmamı istedi. Çünkü bugün hangi kapıdan geleceğini bilmediği bir misafiri olduğunu söyledi. Sonra da güzel kokular sürüp yatağının etrafında dolaşıp durdu. Saatler sonra da yatağında uyurken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salman ölümünden sonra Medain'e defnedildi ve türbesi müminler için bir ziyaret yeri haline geldi. Bugün bu türbe Bağdat'ın 30 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Ünlü Şii hukukçu Şeyh Tusi, masum imamların ziyaretnamelerini konu alan Et-Tehzib kitabında Salman-ı Farsi ile ilgili bir ziyaretnameyi işaret etmiştir. Bu ziyaretnamede Allah'ın bu salih kulu Salman'ın karakterinin bazı özellikleri belirtilmektedir. Allah'a itaat, Resulullah'a uymak, peygamberin halefine yardım etmek, peygamberin ehli beytine saygıya davet, doğruyu söylemek, açık ve gizli davet, hakkı kesin bilmek ve bunda sebat etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Allah'ın tevekkülü, acı ve zulümler karşısında sabır, ümmetin doğruluğu ve yardımseverliği. Ayrıca bu Salman'ın manevi ve yüksek makamından bahsedilmiştir bu ziyaretnamede. Bunlardan bazıları şöyledir. Selam sana ey Resulullah'ın arkadaşı ve dostu. Selam olsun sana ey iyilik ve mutluluk ehlinin büyük sırlarının mahzeni. Selam sana ey geçmiş çağlardaki dünyanın iyilerinin bakiyesi. Şehadet ederim ki sen peygamberine, vasisine yardıma hazır olan ehli beyt ehlindensin. Şehadet ederim ki sen 10. derece iman sahibisin. Güçlü ve kuvvetli delillere sahipsin. Sen insanların girip ilim öğrenmesi gereken Allah'ın hidayet kapısısın. Salman-ı Farsi uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunarak Peygamber Efendimizin kurtarma gemisiyle hakikat denizine ayak bastı. Müslümanlar arasında o kadar saygı ve sevgi görüyordu ki muhacirler ve ensar onu kendilerinden biliyorlardı. Onun Mekke muhacirleriyle birlikte gelmediğini, onların peşinden geldiğini iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tüm bunlara cevaben şöyle buyurdu. Selman bizim ehli beytimizdendir. Salman hakikate mensuptu. Etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemez. Pek çok savaşta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında yer aldı. Hendek Savaşı konusundaki bilgisi, dehası herkes üzerinde daha da netleşti. O hakikat yolunda yetişenlerden ve hakikat kapısındaki saflardandır. Tüm hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında hiç kimse Salman'ın bilgi ve ilim seviyesine ulaşamamış. O Resulullah'tan ve peygamberlik ilminin açıklığında çok şey öğrenmiştir. Kök sal ki attığın her adım sonsuza kadar onun düşüncesinin gölgesinde kalsın. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Salman'a baksın. Müzik Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatını ele aldığımız Cennet Göçmeni isimli podcast'imizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim. Ünlü Amerikalı uzman ve yazar Michael T. Clair, 2001 yılında Modern Çatışma Coğrafyası makalesinde dünya toplumuna uyarıda bulunarak şöyle yazdı. Yakın bir gelecekte çatışan bölgeler belirlenecektir. Onlar potansiyel açıdan doğal zenginliklere sahiptir. Dünyanın birçok noktasında arz ve talep mekanizmasından doğan baskı ile birlikte nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi hayati maddelere ulaşmak iştahını kabartır. Bu yüzden enerji ve hayati maddelerin azalmasıyla geriye kalan kaynaklara ulaşma rekabeti yoğun şekilde şiddetlenecektir. Clair makalesinin devamında dünyada petrol tüketiminin artmasına değinerek şöyle yazdı. 2000 yılında günlük 77 milyon varil olan petrol tüketim miktarı 2020 yılında 110 milyon varile ulaşacaktır. Fakat petrol üretimi mevcut durumda artmakta olan talep süreciyle uyuşamayacaktır ve enerji münakaşası şiddetlenecektir. Fakat dünyada suyun durumu da pek umut verici değildir. Hali hazırda insanlar suların yarısını içmek, yıkanmak, gıda maddesi üretmek, sanayi ve benzeri için kullanıyor ve her geçen gün daha fazla su arzı zarureti daha da çok hissediliyor.
Makalede yeteri kadar suya sahip olan bölgeler dışındaki bölgelerde 2050 yılına kadar bu hayati maddeye ulaşmak için yoğun rekabet yaşanacaktır ve küresel ısınma gibi olaylar da suya olan talep oranını etkileyecektir. Yazar makalenin devamında Sudan ve Mısır, Siyonist rejim ve Suriye ile Ürdün, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak münakaşalara işaretle bunların da su savaşı için bir giriş olduğunu kaydederek suya insanlarına mavi gezegenin belirsiz geleceği hakkında uyarıda bulunuyor. Dünyada mevcut gerçekler dikkate alınırsa, biz istersek de istemesek de mevcut durumu anlasak veya inkar etsek de su krizi ciddi bir kriz haline geldi söylenmelidir. Bu şartlarda dünyanın her köşesinde ise su savaşlarının yaşanması da uzak bir ihtimalda değildir. Ve bir an evvel önlem alınmadığı takdirde ise dünya bu durumun kötü etkileriyle daha çok yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geçen bölümde de su üzerine dünyada yaşanan bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklara değindik. Bugün de diğer bazı örneklere işaret edeceğiz.
Önce Latin Amerika ve Bolivya'nın dördüncü büyük kenti Cochabamba'ya gidiyoruz. 1999-2000 yılları arasında Cochabamba'da kentsel su temin şirketinin özelleştirilmesine karşı bazı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteri seli ve polisin şiddeti su fiyatına karşı genel bir ayaklanma şeklinde tanımlandı. Gerginlikler yeni bir firmanın kendi ortağıyla bir baraj inşası kararı alarak su fiyatının artmasına sebep olmasıyla birlikte başladı. On binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü ve su krizi alanında en ciddi hareket olarak kayda geçti. Sonuçta yapılan şikayetlerin bir dış yatırımcının yeni bir anlaşmasıyla 2001 yılında sorun çözüldü.
Bir sonraki örnek Amerika'da ve Kaliforniya su savaşı ile tanınan hareketti. 19. yüzyılda Los Angeles kentinin tüm yönlerden gelişmesiyle bu kente su kaynaklarının eklenmesi öncelik olarak tanındı. Dönemi Los Angeles Belediye Başkanı Owens Vadisi'nden bir kanal ile Los Angeles'e su aktarılabileceğini fark etti. Kanalın yapımı ise 1913 yılında sona erdi. Ve o yıldan itibaren Owens Nehri'nin suyu Los Angeles'e akmaya başladı. Bu konu vadinin ekonomisinin yok olmasına ve çiftçilerin sorun yaşamasına sebep oldu. Sonuçta çiftçiler 1924 yılında kanalı tahribe giriştiler. Fakat Los Angeles su akımını koruyabildi.
Tahran Radyosu.
...1941 yılında Los Angeles yetkilileri Owens Vadisi'nin kuzeyini besleyen Mono Gölü'nün suyunu kanala aktardılar. Fakat Mono Gölü ekosistemi göçmen kuşlar için ve su seviyesinin azalması nedeniyle tehlikeli duruma geldi. Bu konu 90'lı yıllara kadar devam etti ve her iki taraf konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı Los Angeles kentini Mono Gölü'nden su aktarmayı durdurmaya mecbur kılınca göldeki su seviyesi de eski duruma geldi ve ekosistemde daha iyi bir durum aldı. Bu sefer Afrika'dan gelen haberler kara kıtada savaşın alevlendiğini yansıtıyor. Uzmanların araştırmaları ve eldeki bilgilere göre Nil Nehri suyu konusunda yaşanan savaş, Siyonist rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı bir plandır ve tabii ki Amerika'nın da bu komploda parmağı bulunuyor.
Etiyopya tarafından El Nahda, barajının inşaatı bu çatışmanın bir başka şeklidir. Ve aslında sebeplerinden biridir. Fars Körfezi kıyısında olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Siyonist rejim ve tabii ki Amerika ile birlikte inşaatı için yardım ettikleri belki de dünyanın en büyük baraj. Mısır ve Etiyopya arasında söz konusu baraj ile ilgili müzakerelerin yenilgiye uğraması aslında kesin çatışma aşamasına geçiş anlamındadır. Bu yüzden uzun süreli yan etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Uzmanlar ve yorumculara göre Etiyopya tarafından inşa edilen bu baraj Mısır suyunu kontrol etme yönünde sert bir karardır ve Mısır'ın su yoksulluğu dönemine girmesine sebep olacaktır.
Bu konu Mısır'ın su hakkı ve yıllık payını garanti etmiyor. Bu arada Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan müzakereler ise her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır ve sebebi de bölgede kargaşa ve kaos oluşturarak bulanık sudan balık avlamak isteyen Siyonist rejimin komploları ve şom planlarıdır. Ürdün basınından Al-Gad Asya'da yeni su savaşı cephesi başlığı altında yayımladığı raporda Çin'i Doğu Asya bölgesindeki suları ele geçirmekle suçladı. Söz konusu raporda şöyle yazılıyor. 10 yıllar boyunca Çin kendi komşularını su ile ilgili önemli jeopolitik tehlikelere maruz bırakmış ve bu durumu komşularına nüfuz etmek ve uluslararası nehirler üzerine aldırmadan barajlar inşa etmek için kullanmıştır. Çin halihazırda tüm dünyadan daha fazla sayıda baraj yapıyor ve halen de baraj yapmaya devam ediyor. Öyle ki alt komşuları ve özellikle de Mekong Nehri havzasında olan Nepal ve Kazakistan'ı Çin'e bağımlı tutuyor. Çin şimdiye kadar su paylaşımı için herhangi bir ülkeyle anlaşma sağlamamıştır. Fakat bazı hidrolojik ve meteorolojik konularda ortaklık kaçınılmazdır. Böylece alttaki ülkeler sel olayını öngörüp önlem alabilirken aynı zamanda mal ve can kayıplarını en aza indirebilmek için plan yapabilirler. Buna rağmen bir konuda Çin benzer verileri Hindistan'dan esirgedi. Bu konu ise Hindistan'da sel uyarı sistemlerinin etkinliğini azalttı. Sonuçta bu yıl Hindistan'ın kuzeydoğusunda Brahmaputra Nehri vasıtasıyla akan suni yağışlara rağmen Tibet'in çıkışı ve Bangladeş'e girmeden önceki bölge daha önce benzeri görülmemiş seliyle karşı karşıya kaldı ve olan yıkıcı sonuçlar özellikle Assam bölgesini etkisi altına aldı.
Çin 1997 yılında uluslararası su yollarının taşımacılık dışı haklarına dair sözleşmeye hayır oyu veren 3 ülkeden biridir. Söz konusu sözleşme ülkeler arası ortak havzalarda hidrolojik ve diğer bilgilerin düzenli olarak takasını öngörüyor. Buna rağmen Çin 5 yıllığına ikili bir anlaşma imzalamıştır. Böylece günlük olarak Tibet bölgesinde Brahmaputra 3 kontrol istasyondan Mayıs'ın ortalarından Ekim'in ortalarına dek tehlikeli ve yoğun yağışların yağdığı dönemde hidrolik ve meteoroloji bilgilerini Hindistan'a aktarıyor. Burada önemli olan konu hidrolik verilerin başka ülkelere bedava ve ücretsizce verilmesine rağmen Çin'in bu işlemi para karşılığında yapmasıdır. Halbuki su temini sözleşmesi açıkça bu konuda hiçbir masrafın ödenmemesini de belirtmiştir.
Böylece insan, hayvan ve bitkilerin yaşamında su ve hayati rolü açıklamayı gerektirmeyecek bir konu olduğu açıkça herkes tarafından bilinmekte. Fakat insanlığın mevcut durumu su kaynaklarının doğru yönetilmediği ve krizin yaşandığını gösteriyor. Öyleyse geç kalmadan bir çare bularak dünyayı daha fazla cehalet ve düşmanlık kuraklığına düşürmeyelim.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Ali Aleyhisselam'ın İslam peygamberinin halif olma hakkının elinden alınmasına karşı nasıl tepki verdiğini ele almak istiyoruz. Yaklaşık 250 yıl süren bu dönem Kameri 11. yılda başlıyor ve İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inden olan son imamın gaybetinin başladığı Kameri 260 yılında son buluyor. Bu dönem görecede bazı yüzeysel farklılıklarına karşın sürekli bir bütün olan bir dönemdir. Gerçi çeşitli zaman dilimlerinde saygıdeğer imamlar görecede farklı tedbirler almış ve farklı yöntemler izlemiştir. Fakat bu dönemde hepsi aynı hedef izlemiştir. Bu durum 250 yıl yaşayan farazi bir insanın yaşamı gibidir ki bu süre içerisinde söz konusu farazi insan engebeli günleri geride bırakmış, kah hızla kah yavaş hareket etmiş ve bazen ilerlemiş bazen de gerilemiş gibi gözükmüştür. Ancak tüm bu farklı şartlara rağmen, farklı yöntemler ve taktikler izlemesine rağmen bu farazi insan sürekli belli bir amacı izlemiştir. Masum imamların bu uzun süre boyunca sarf ettikleri çabaların ana ekseni hakiki İslam'ı tanıtmak ve her türlü tahrif ve bidat ve tahripten korumak olmuştur. İmamlar imamet meselesini beyan etme üzerine çok vurgu yapmış, zira Yüce Allah ve Peygamberi tarafından atanan adil bir imam ve önder sayesinde halkın birçok sorunu çözümlenecek ve birçok engel ortadan kaldırılacak ve İslam ümmetinin saadet ve kurtuluşa uzanan yolu açılacaktı. Evet, şimdi bu başlangıçtan yola çıkarak İslam peygamberinin rihletinden sonraki günlere geri dönüyoruz. Yani Hazreti Ali aleyhisselamın imametinin başladığı günlere. Hazreti Ali aleyhisselam İslam peygamberinden sonra İslam ümmetinin başına geçmek için en şayeste insandı. Zira İslam aleminde Allah Resulü'nden sonra hiç kimse fazilet, takva, ilim ve bilim, Kur'an-ı Kerim talimini bilmek, yargı tekniklerini bilmek, din ahkamı, Allah yolunda cihat ve diğer insani sıfatlar ve erdemler konusunu İmam Ali kadar bilemez ve hiç kimse onunla boy ölçüşemezdi. Nitekim bu şayestelikleri yüzünden Hazreti Ali aleyhisselam defalarca Yüce Allah'ın emri üzerine Hazreti Muhammed tarafından Müslümanların gelecek önderi ve imamı olarak ilan edildi. Hazreti Ali aleyhisselam Allah'ın Resulü tarafından kendisinden sonra İslam ümmetin imamı ve önderi olarak ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri bundan önce de anlatmıştık. Örneğin bu gelişmelerden biri Gadir-i Hum olayıydı ki burada Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah Efendimizin halifi olarak atandı. Gerçekte imamet çok yüce bir makamdır ve imam ancak Allah-u Teala tarafından atanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 124. ayetinde şöyle buyruluyor. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sunamış. Onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Bu ayette de vurgulandığı üzere Hazreti İbrahim aleyhisselam bir takım ağır ve zorlu sınavları başarıyla geride bıraktıktan sonra Allah tarafından imam makamına atandı. Dolayısıyla imam Yüce Allah tarafından belirlenen ve atanan önderdir. Şimdi onca delil ve kanıt ortadayken İslam peygamberinin rihletinden sonra Hazreti Ali aleyhisselam Müslümanların önderi ve imamı olması beklenirken maalesef gelişmeler farklı yönde ilerledi. Gerçekte Sakifa Beni Said'de de alınan kararın ardından Allah Resulü'nün onca tavsiyesi ve vurgusu göz ardı edilerek Hazreti Ali aleyhisselam İslam ümmetinin karar alma merkezinden ve siyaset meydanından uzaklaştırıldı. Ebu Bekir iktidarın başına geçip halk ona biat ettikten sonra Hazreti Ali aleyhisselam Allah Resulü'nün vasiyetine göre o Hazretin haklı halefi olduğunu aydınlatmak için çok uğraştı. Hazreti Ali aleyhisselam açık ve kesin delillere ve kanıtlara dayanarak bu konuyu aydınlatmaya çalışıyor ve yaşanan durumu eleştiriyordu. Ancak gelişmelerin seyri bu tür itirazların fayda vermeyeceğini, hakim düzen mevcut durumu koruma üzerinde ısrar ettiğini gösteriyordu. Bu durumda Hazreti Ali aleyhisselam acayip ve kader belirici bir yol ayrımı ile karşı karşıya kaldı. İmam ya Risalet hanedanı ve sevenlerinin yardımı ile kıyam etmesi ya da zora başvurarak iktidar ele geçirmesi yahut da mevcut şartlara katlanması ve mümkün mertebe toplumun sorunlarının çözümüne yardım ederek bireysel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi bekleniyordu. Ancak ilahi büyük önderler her zaman daha yüce ve daha üstün ülküler peşinde insanlardır. Nitekim bu insanlar hassas ve kader belirleyici şartlarda öz Muhammed-i İslam'ı korumak için her zaman kendi haklarından vazgeçerek kendilerinin görece maslahatını her zaman İslam ve Müslümanların maslahatı uğruna feda etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam da mutahhar İslam inancını korumayı, makam ve mevki elde etmeye tercih etti. Hazreti Ali aleyhisselam İslam ümmetinin içinde bulunduğu durumu ve şartları gözeterek iktidarı ele geçirmek ve kendi makamını ve önderlik konumunu koruma üzerinde ısrar edecek olursa şartlar İslam peygamberinin emeklerini ve İslam fidanının gelişmesi ve büyümesi için akan pak kanları heba edeceği yöne doğru gelişeceği sonucuna vardı. Eğer Hazreti Ali aleyhisselam zora başvurarak iktidarı ve hilafeti ele geçirecek olsaydı, savaş ateşi alevlenecek ve birçok insan bu savaş ve alevlenen ateş yüzünden hayatını kaybedecek ve sonuçta hilafet merkezinde Müslümanların gücü zayıflayacaktı. Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam hakkaniyeti ispat etmek için silahlı çatışmayı maslahat görmüyor ve barışçıl yollardan faaliyet yürütüyordu. Hazreti Ali aleyhisselam yıllar sonra Talha ve Zübeyr gibi ahdini tutmayanlarla savaşmak için Basra'ya doğru giderken okuduğu hutbesinde bu konuya işaret ederek şöyle buyurdu. Allah Resulü rıhlet ettiğinde Kureyş zorbalıkla kendini bizden üstün tuttu ve bizi herkesten daha layık olduğumuz halde hakkımızdan alıkoydu. Fakat ben sabır ve sabretmenin Müslümanların arasında tefrika yaratmak ve kanların akmasına yol açmaktan daha iyi olduğunu düşündüm. Zira insanlar yeni yeni İslam'ı benimsemişti ve din içi köpürmüş sütle dolu bir tulum gibiydi. Öyle ki en ufak gevşeklik ve gecikme onu çürütebilecek ve en küçük adım onu devirebilecekti. Tarihin o diliminde ve İslam peygamberinin mübarek ömrünün sonlarına doğru İslam dinini benimseyen birçok aşiret ve kabile İslam talimiyle pek aşina değildi ve iman nuru henüz tam olarak kalplerini aydınlatmamıştı. Bu yüzden İslam peygamberinin rıhlet ettiğini duyan birçokları yeniden mürtet oldu ve putperestliğe geri döndü. Bu zümre pratikte de İslami devlete karşı çıkmaya başladı ve vergi ödemeyi reddetti. Hatta bazıları İslami devletin merkezi Medine'yi tehdit etmeye başladı. Bu yüzden yeni hükümetin yaptığı ilk iş Müslümanlardan bir grubu isyancıları bastırmak ve fitne ateşini söndürmekle görevlendirdi. Şimdi bazı düşmanlar mürtet olup İslami devleti tehdit etmeye başladıkları bir sırada Hazreti Ali aleyhisselamın kendisine reva görülen haksızlığa karşı kıyam etmesi de doğru değildi. Hazreti Ali aleyhisselam Mısır halkına hitaben yazdığı bir mektupta bu noktaya işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'a and olsun. Arapların Resulullah'tan sonra imamet ve önderliği o Hazretin Ehl-i Beytinden almaları ve hilafeti benden uzak tutmaları asla aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ancak bu durum ortaya çıkınca bekledim. Ve bir baktım ki bir grup İslam'dan geri dönmüş ve Muhammed'in dinini yok etmek istiyorlar. Korktum ki eğer İslam'a ve Müslümanlara yardım etmezsem, o zaman İslam'ın yok oluşuna ve içinde çatlaklara şahit olmak zorunda kalacağım. Ki bunun musibeti benim için size hilafet ve hükümet etmekten, mahrum kalmaktan daha büyük olacaktı. Zira bu, şu dünyanın birkaç günlük faydasıdır ve bir gün yok olup gidecektir. Serapların yok olduğu veya bulutların dağıldığı gibi. O zaman İslam ve Müslümanlara yardım için kıyam ettik. Ta ki batıl yok oldu ve din sağlam ve güçlü kaldı. Öte yandan mürtet olanların tehlikesinden başka, Müsileme Kezzap gibi bazı sahte peygamberler ve nübüvvet iddiasında bulunanlar da ortaya çıkmıştı. Ve her biri çevresinde bazı tarafları toplamıştı. Gerçi bu komplolar Müslümanların vahdeti ve işbirliği ile bertaraf edildi. Bundan başka Romalıların muhtemel saldırısı da Müslümanlar için kaygı konusuydu. Zira o güne kadar Müslümanlarla Romalılar birkaç kez karşı karşıya gelmişti ve Roma İmparatorluğu İslami devletten gelecek tehditten kaygı duymaktaydı ve bu yüzden İslam topraklarının merkezine saldırmak için İslami devletin iç durumu karışmasını bekliyordu. Eğer Hazreti Ali aleyhisselam silahlı kıyama başvursaydı bu kez İslam ümmetinin iç cephesi zayıflayacaktı. Bu da o günün büyük güçleri olan İran ve Roma imparatorlukları gibi dış düşmanlar için en iyi fırsat oluşturacaktı. Peygamberinin rıhletinden sonra ortaya çıkan şartlar neden Hazreti Ali aleyhisselam sabretme yolunu tercih ettiği ve iktidar için mücadele etmekten vazgeçtiğine ışık tutuyor. Gerçekte Hazreti Ali aleyhisselam zahiri hilafetini İslam dini ve bekası uğruna feda etti. Ve tedbirli davranmak ve uzak görüşlü hareket etmekle İslam ümmetinin ciddi tehlikelerden ve zararlardan korunmasına neden oldu. Hazreti Ali aleyhisselam İslam ümmetinin vahdetini korumak ve İslam'ın yok olmasını önlemek için sustu ve pratikte İslami vahdetin en büyük öncüsü olduğunu ispat etti. Hazreti Ali aleyhisselam aynı zamanda hükümet konusunda herkesten öncelikli olduğuna da vurgu yapıyordu. Kuşkusuz eğer Hazreti Ali aleyhisselam İslam ümmetinin ikiye bölünmesinin doğuracağı vahim sonuçlardan kaygı duymasaydı, Müslümanların önderliği, İslam peygamberinin Ehl-i Beyti ve Resulullah'ın hakiki haliflerinin elinden alınmasına asla müsaade etmezdi. Her halükarda Hazreti Ali aleyhisselamın hikmetli suskunluğu tam 25 yıl sürdü.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar derinirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak heziyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.